Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek dans ediyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar. Ve azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş. 70-80 yaşında çirkinleşmiş. Gençliğinde iffetini, namusunu muhafaza edemediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Kat'i müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler. Ağladığımı işittiler. Geldiler, sordular. Şimdi bak, bir koğuş da tecrit halinde üstad, yalnız başına oturuyor. Sahil koğuşlardaki insanlar onun ağladığını ne yapıyor? Demek ki çok yüksek sesle ağlamış o durumda. Evet. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Evet, gördüğüm hakikattir. Hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kıştır, öyle de gençlik yazı, ihtiyarlık güzünün arkası, gençlik yazı, ihtiyarlık güzü. Şimdi hangi mevsimdesin sen doktor?
Ben güzdeyim.
Ha, güzdesin.
Eylül'ün 5'i 6'sı.
He?
Eylül'ün 5'i 6'sı.
5'i 6'sı, evet. Gençlik yazı, ihtiyarlık güzünün, evet. Arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadisatı, hali sinema ile hali hazırda gösterildiği gibi gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, şimdi 50 sene sonra dedim ki Ali Hoca, sen kabirde azap çekiyorsun. Biz bunu görsek ne olur?
Dehşetli bir halde,
öyle değil mi? Evet. Şimdi diyorlar ki gidip gelen var mı kabir azabı? Şimdi ne bileceksin yani, öyle diyorlar yani. Gidip gelen gören var mı diyorlar, o insanın kabirde azap çektiğini. Evet. Şimdi 50 sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, ehli dalalet ve sefahetin 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi, şimdiki güldüklerine ve gayrimeşru keyiflerine nefretler ve taallümlerle ağlayacaktılar. Ben Eskişehir hapishanesinde ki müşahedeyle meşgulken sefahet, ahlaksızlık ve dalalet, yoldan çıkma, sefahati tervic eden, yani ona güç ve kuvvet veren bir şahsı manevi, insi bir şeytan gibi karşıma dikildi. Ve dedi, biz hayatın her bir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz, bize karışma. Şimdi öyle diyorlar değil mi? Özel hayatımıza karışma diyor adam. Niye? Niye diyor içki daha 5 kilometre aşılma uzakta diyor, şey diyorsun, satıyorsun da bizi yoruyorsun diyor adam. Şimdi ben bakıyorum, dikkatimi çekiyor da. Ulan diyoruz, biz hakikaten bunlara kötülük mü ediyoruz, iyilik mi? Şimdi adama, değil mi? Hiç yoksa tembellik edersin, gidip içki almazsın, bir gün bari beynin ne olur, rahat eder yani. Aşılma. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Ya Resulallah, içki hakkında ne buyurursun? Ümmül kabais demiş. Bütün kötülükler namaz. Bütün kötülükler. Yani şimdi mesela insan beynini ve sinir sistemini bir defa ne yapıyor? Değil mi doktor? Bu dakika konuşmak da doğru değil ama. Aşılı mı? Felç ediyor.
Harap
ediyor yani adam. Doğru düşünemiyor ondan sonra. Üstad Hazretlerini ziyaretten döndüğümde otelin terasında bir adam yanıma yaklaştı. Ağzı içki kokuyordu. Geldi. Sen dedi Hoca Efendi'yi bir ziyarete geldim. Evet dedim. Başladı ağlamaya. Dedi ki ben 3 defa ziyaret ettim. 3 defa elini öptüm. Fakat bir türlü adam olmadım dedi. Yani adam olmadığının da farkında. O kadar üzüntülüydü ki ağladı gitti. İşte o zaman böyle sarhoşlarında da bir fazilet varmış yani böyle, anladın mı? Böyle inat etmiyor, savunmuyor boşu boşuna. Adam olmadım diyor yani adam. Şimdi adam, sen evine davet ediyorsun, içki yok mu? Oğlum sen benim Müslüman olduğumu bilmiyor musun? Benden bunu nasıl istiyorsun? Yani hani Mehmet Akif demiş ya, bir utanmaz yüz, kızarmaz yüz, yaşarmaz göz, bütün sermayesi. Evet. Madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip, ölümü hatıra getirmek nedir? Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Değil mi? Ölüm ne kadar aşkı mı? Tesirli bir nasihatçi. Değil mi? Sevdiğin insanlar birer birer gidiyorlar. Siz de bu kafilede yerinizi alacağınız günü bekliyorsunuz. Evet, katiyen bil ki senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zamanı mazi ölmüş ve madumdur. Şimdi dalalet cihetiyle diyor bak. Şimdi iman nuruyla bakmadığı için mesela o mazi mezaristanına bakıyor insan. Yani kabirlere bakıyor. Ya orada bütün ecdadını, bütün geçmişleri yok olmuş, hiç olmuş, mahvolmuş, çürümüş, munkarız olmuş nazarıyla bakıyor. Haha, diyor ki sen, iman kalp penceresinden bir ışık şeyler saçar. Oradaki ölüler dirilir. Derler ki manen, biz ölmemişiz. Biz kıyamet-i kübrayı bekliyoruz. Siz de geleceksiniz. Beraberce meydan-ı haşre gideceğiz. Orada bu muhasebe-i amal, amellerin hesabı görülecek. Evet, hayrınız ziyade gelirse, anladı mı? Mükafat alacaksınız. Günahlarınız ağır gelirse cezanızı çekeceksiniz. Şimdi bak iki cihet var değil mi? Şimdi bu dalalet ehli bir adam, diyelim ki bir çocuğu oldu. Eğer cidden ahirete inanmıyorsa, o çocuğun doğumu onu da üzüntüye sevk ediyor. Ah evladım ah. Sen de mi aşağıda mı ecel celladının satırıyla başını kesmek için mi bu dünyaya geldin? Kestirmek için. Ona da üzülüyor. Niye? Onu teminatlı görmüyor. Aşağıda mı? Geleceği olan, istikbali olan bir insan nazarıyla ona bakmıyor yani. İşte bu. Şimdi diyor ki yine Üstad Hazreti şunu söylüyor. Dalalette, ilhatta her şeyde bir manevi lezzet var. Fakat küfürde yok. Küfür azap içinde azap, elem içinde elemdir diyor. Şimdi oraya bakamıyorum. Şeyde ben gazetecilik yaparken Anadolu Ajansı'ndan bir haber geldi. Hiç unutmuyorum. Sinop'ta ana yolda bir tarihi mezarlık varmış. Oraya yakında bir kız öğretmen okulu var. O kız talebeler, öğretmen okulunun talebeleri valiliğe müracaat etmiş. Demiş ki vali bey, biz bu mezar taşlarına bakarınca moralimiz bozuluyor, ders okuyamıyoruz. Bunun kaldırılmasını rica ediyoruz diyorlar. Şimdi nesle bak yani değil mi? Eskiden Osmanlı'da herkes cenazesini, sevdiklerini evinin bahçesine gömüyor. Sabahleyin kalkıyorsunuz, pederinize, validenize, geçmişlerinize bir Fatiha okuyorsunuz, abdest alıp namazınızı kılıyorsunuz. Bak orada o mezar taşları aslında ama size aldatmaz bir nasih olarak, nasihatçi olarak size dersini veriyor yani. Evet. İçinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. Geçmiş zamanı mazi. Cenazeleri çürümüş vahşetli bir mezaristan. Tabii eğer güzelce bakmazsak, tevhid nuruyla bakmazsak, Kur'an'ın nuruyla bakmazsak, bakamazsak her şey bizi rahatsız ediyor, huzursuz ediyor. Açılır mı? Ama iman hesabına bakarsanız açılır mı? Bu tip şeyler, mesela mezarlığa gidiyorsunuz, bir camın orada da yatabilirsiniz yani köşede. Ama mümkün mü şimdi insanların mezarda yatması değil mi? Ödüm patlar yani, açılır mı? Mezardan geçemezlerdi bile. Bizim çocukluğumuzda insanlar korkusundan. İnsaniyet alakadarlığıyla, insaniyet alakadarlığıyla ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemiş ise kalbine o hadsiz firaklardan, ayrılıklardan ve nihayetsiz dostlarının ebedi ölümlerinden gelen elemler senin şimdiki sarhoşça pek kısa bir zamandaki cüz'i lezzetini imha ettiği gibi gelecek istikbal zamanı dahi itikatsızlığın cihetiyle yine mağdum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir evet vahşetgâhtır. Oradan gelen istikbal ve başını vücuda çıkaran, zamanı hazıra uğrayan biçarelerin başlarının, yani bir çocuk misal verdim ya, başlarının ecel celladının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından mütemadiyen akıl alakadarlığıyla senin imansız başına hadsiz elim endişeler yağdırıyor. Akıl alakadarlığı değil mi? Ya. Senin sefihane cüz'i lezzetini zir-ü zeber eder. Eğer dalalet ve sefaheti bırakıp, yani sarhoşluğu bırakıp, imanı tahkiki. Şimdi imanı kelam alimleri böyle çeşitli sınıflara ayırmışlar. Bir, imanı taklidi. Birinci. Şimdi mesela benim ninem bana imanı öğretirken Allah birdir. Ne yerde, ne sağda, açıldı mı? Ne solda, açıldı mı? Her nerede ararsan orada hazır ve nazır mekandan böyle. Buna taklidi iman diyorlar, değil mi? Şimdi bu sarsılabiliyor. Bu iman sizi muhafaza edemez. Şimdi bir de bunun ikinci noktası imanı icmali. İmanı tafsili, imanı tahkiki. Şimdi imanı tahkikiye misal veriyoruz da. Diyor ki bir dağda bir yangın var. Bakıyorsun ki duman var. O duman orada bir ateşin varlığına ne yapıyor? Delalet ediyor. İlmel yakin derecesinde o ateşi görüyorsunuz. Duman ateşe delalet ediyor. Fakat acaba diyorsunuz ki cidden bir ateş mi var? Yanılıyor muyum? Gidiyorsunuz, gözünüzle görüyorsunuz. Hakikaten ateş var, yanıyor. Onu aynel yakin diyorlar. Daha da ileri derecesi elinizi bastırıyorsunuz ateşe. Açılır mı? Ona da hakkal yakin derecesinde inanıyorsunuz ki orada şey var. Şimdi bu zamanda diyor, Üstadımız diyor ki bu zamanda insanlar imanın ilmel yakin derecesinde imanını sağlam tutmak mecburiyetindedirler. Neden? Çünkü hayatı ve canı sarsacak hadsiz hadisat içinde başka türlü dayanmak, mukabele etmek, mukavemet etmek mümkün değil yani. Eğer dalalet ve sefahati bırakıp imanı tahkiki ve istikamet dairesine girsen, iman nuruyla göreceksin ki, mesela şimdi bu iman meselesi o kadar önemli ki, tevhid akidesi deniyor bunlar kelamda. Şimdi mesela tevhid akidesinin esası, özü şu: sebeplere tesir hakiki vermiyor. Allah diyor. Şimdi mesela bir tohumu toprağa atıyorsunuz. Diyor ki işte onun etrafında hava, su, ziya, güneş, açılımı vaziyet alıyorlar. Ve lisan-ı haliyle derler ki ya Halık'ım bu tohumu sümbülle, buna neşvinema ver. Bakın onu sümbülleyen kimdir? Allah. Onun kudreti. Şimdi onu toprağa verirsen, tabiata verirsen olmaz. İşte burada iman zaafı var. Şirket düşersiniz yani. Öyle değil mi? Doktora gidiyor insanlar. Diyor ki iyi oluyor, şifa buluyor. Büyük doktor, hazakatlı hekim. Oo, gazetelerde satır satır ilanlar var. Neredeyse gidip doktorun bir ayağını öpmediği kalıyor. Ya şimdi o vesile oldu diyeceksiniz. Ona da teşekkür ediyorum yardımlarından, açılımı hizmetlerinden dolayı. Ama sen doktorun eliyle şifa bulduğunu bir şey dersen, düşünürsen, Cenab-ı Hakk'ın şafi ismi ne yaparsın? Açılımı inkar etmiş olursun. Ya. Bir doktor bir zaman bir derse gelmişti. Dedim doktor dedim. Ya diyorsunuz ki bir hasta bir şikayetle gelsek, bak bayılsan da bu ilacı içeceksin, ayılsan da. Ya bir şeyler söyleyin. Mesela şu sekerattaki bir hastaya deyin ki, bak nineciğim, teyzeciğim, babacığım, bak ölüm hiçlik değil, inkiraz değil, aşılı mı? Ölüm bir terhis tezkeresi. Ebedi aleme giden, aşılı mı, bir yolculuk. Şimdi sen bu dünyada kalsaydın ne olacaktı? Üstad diyor ki, siz diyor ceddinizin cedleri hayatta olsa, ceddinin cedleri, yani dedenin dedesi hayatta olsa kaç yaşında olur şimdi? 200 yaşında. Öyle mi? Heh. Şimdi 200 yaşında adam buraya otursa kimseyi ne yapmaz? Tanır mı? Tanımaz. Torununu tanır mı? Tanımaz. O zaman mı? Aşkım ölüm rahmettir diyor Üstad. Yani şimdi çok yaşlı, ihtiyar, bir kez düşkün insanlar da, hakikaten bakanlar da çok sıkıntı çekiyor ve diyor ki bir an evvel söyle kurtulsak, diliyle söylemese bile aşılımın haliyle bunu ne yapıyorlar? Söylüyorlar, duyuyoruz, işliyoruz yani. Sonra o doktor Bursa'nın böyle en zengin bir ailesinin annesi gelmiş bunun kimliğine. Aynen benim dediğimi böyle noktası birbirine söylemiş. Kadın gözünü açmış. Başlamış böyle tebessüm etmeye, iki elini kaldırmış, doktorun yüzüne çiğitmiş, böyle elini sıvamış ve vefat etmiş. Hastalar iğne vuruyor, uyutuyorlar. Ya niye uyutuyorsun? Bir, la ilahe illallah desin, fırsat ver, öyle değil mi? Yok, ya bu adam hayal görüyor diyor. Asıl hayal gören sensin. Evet. Şimdi o geçmiş zamanı mazi, madum, her şeyi çürüten bir mezaristan değil, belki mevcut ve istikbale inkılap eden nurani bir alem ve baki ruhların istikbaldeki saadet sarayına girmelerine bir intizar salonu, bekleme salonu. Evet. Şimdi intizar salonu görünmesi haysiyetiyle değil elem, belki imanın kuvvetine göre cennetin bir nevi manevi, bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi evet, manevi lezzetini dünyada dahi tattırdığı gibi gelecek istikbal zamanı değil vahşetgah ve karanlık, belki iman gözlüğüyle görünür ki saadet-i ebediye saraylarında hadsiz rahmeti ve keremi bulunan her bahar ve yazı birer sofra yapan. Bunu başka yerde güzel böyle bir cümle var. Diyor ki, baharı hadsiz bir sofra yapan. Yani hakikaten değil mi? Şimdi bu sofranın üstüne hadsiz nimetleri koyan bir cevvad-ı kerime fakr ve ihtiyaç nasıl elin ve ağır olabilir? Değil mi? Şimdi Van'da, ben 60'la 70 yıllar arasında Van'da oturuyordum. Bediüzzaman Hazretleri'nin eski talebelerini orada gördüm çoğunu. Bediüzzaman bir gönüllü alay teşkil etmiş Cihan Harbi'nde. 400 talebesiyle birlikte çok büyük fedakarlık göstermiş. 2,5 sene Rusya'da esir kalmış. Şimdi onlardan bir Molla Münevver vardı. 90 yaşına kadar yaşadı. Yatarken son deminde sekeratta yanında oğlu demiş ki, baba demiş, herhalde vakit geldi, bir kelime-i şehadet getirelim demiş. Birden böyle ayağa kalkmış, fırlamış. Subhanallah demiş. Sen benim kelime-i şehadet getiremediğimi kim sana söyledi demiş. 5 defa ayakta kelime-i şehadet getirmiş. Ayakta. Yatmış, vefat etmiş. Ama Subhanallah demiş böyle adam. Kim söyledi demiş benim kelime-i şehadeti bilmediğimi sana, ben birden celallenmiş. Aşılı mı? Böyle güzel bir insandı. Benim bitişimde bir şeyh vardı. Bana gelirken orada yemeğini yer gelirdi. Bir gün iki kişi misafirim var. Böyle onlara baktım, böyle ters ters bakıyor. Dedim acaba ne söyleyecek şimdi? Dedi ki, dershanenin yemeği böyle sığır gibi yenilmez. Kalkın bakalım dedi bunlara. Birisi onu tanıyordu, bir şey demedi. Birisi de tanımıyordu, bozuldu. Ondan sonra ben dedi, Rahmi Bey'in yemeği bitmesin diye bu şeyhten yemeği yiyip geliyor mu bitişikteki? Onların boynu kalın dedi, onlarınki bitmez dedi. Anlaşılır mı? Bitmez. Ondan sonra şehitti. Benim ekmeğimin, yemeğimin azalacağını düşünerek onları şehit kaldırdı şeyden. Anlaşılır mı? Böyle tabii sahip bir adamdı. Onlarla. İşte evet. Şimdi belki iman gözüyle görünür ki saadet-i ebediye saraylarında hadsiz rahmeti ve keremi bulunan her bahar ve yazı birer sofra yapan, nimetlerle dolduran bir Rahman Rahim-i Zülcelal ve İkram'ın ziyafetleri kurulmuş, ihsanlarının sergileri açılmış, oraya sevkiyat var diye iman sinemasıyla müşahede ettiğinden derecesine göre vaki alemin bir nevi lezzetini hissedebilir. Demek hakiki ve elemsiz lezzet yalnız imanda ve iman ile olabilir. Elemsiz lezzet. Şimdi bakış açınız çok güzel. Anlaşılır mı? İlahi ölçülerle bakıyorsunuz. Anlaşılır mı? Her şeyi tabiat ve tesadüfe vermiyorsunuz değil mi? Sofranıza koyduğunuz bir elma, diyorsunuz ki ya Rabbi, bu elma ağacı benim rızka muhtaç olduğumu bilmez. Demek ki benim rızka muhtaç olduğumuzu bilen bir kudret bu elmanın elini, ağacın elini rahmet hediyeleriyle dolduruyor. Şimdi bak onu tabiata ve tesadüfe vermiyorsunuz. Diyor ki usta, sen bir elma yersin, elhamdülillah dersin. O elhamdülillah kelimesi cennette tecessüm edip meyveyi cennet olacakmış. Orada da elhamdülillah yersin diyor. Sofrada. Öyle değil mi? Şimdi bu Şecere-i Tuğba diyor ya işte, böyle cennet ağacı, o ağacın kökü arş-ı âlâ olmuş, o cennet ağacının dal ve yaprakları şeye bakıyor.
Cennete bakıyor. Evet.
Bir tane elma koparıp yeseniz yerine anında geliyor işte. Cennet o. Onun için Ziya Paşa demiş, idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu sıkleti çekmez demiş. Anladın mı? Tabii. Cennet safası. Evet. İmanın bu dünyada dahi verdiği binler faide ve neticelerinden yalnız bir tek faide ve lezzetinin bu meskür bahsimiz münasebetiyle gençlik rehberinde bir haşiye olarak, bir haşiye yani dipnotu yazılan bir temsil ile beyan edeceğiz. Şöyle ki, mesela senin gayet sevdiğin, bir tek evladın sekeratta, yani canı çekiştirirken, ölmek üzereyken meyusane, ümitsizcesine elim, acı, ebedi firakını düşünürken birden Hazreti Hızır, Hakim Lokman gibi bir doktor geldi. Tiryak gibi bir macun içildi. O sevimli, güzel evladın gözünü açtı, ölümden kurtuldu. Ne kadar sevinç ve ferah veriyor anlarsın. Şimdi o Münevver abiyle ilgili bir güzel hatıra vardı, onu unuttum, ilave edeyim. Şimdi üstad ziyarete gitmiş o zat da. Üstad bakmış, bir şey yok, aç bakayım altını demiş, bakmış. Böyle minderin altında onun para şeyi varmış, kesesi. Oradan para almış. Demiş, al bu parayla dişini yaptır demiş. Ama saymamış bu kaç paradır, yapılır mı yapılır, hiç hiç. O koyuyor, bana doğru hareket ediyor. Antep'te bir dişçi hasbel kader uğramış. Demiş benim dişimi yap. Yaptırmış. Demiş borcun ne? Sen kimsin, nereden geliyorsun demiş. Ben Vanlıyım demiş. Ankara'da benim bir hocam var. Oradan geliyorum. Demiş sana o hoca bir teberrük vermedi mi demiş. Verdi demiş. Onu ver yeter demiş. Yine hiç saymadan dişinin eline koymuş. O da hadi Allah işini rast getirsin. Ayrı yolculuklar. Aslı mı? O parayı almış. Derdi ki bu dişler benim üstadımın hediyesidir derdi. Bak üstad asker bununla böyle harp etmişler. Can harbini beraber. Bak nasıl düşünür dişine varınca kadar. Orada bir sadakat, bir vefa hissiyle onu ilgileniyor. İşte çocuk gibi sevdiğin, ciddi alakadar olduğun milyonlar, sence mahbub insanlar. Şimdi ne kadar evliya gelmiş? 124 milyon. Ne kadar enbiya? 124 bin. Bak 124 milyon evliya, 124 bin asılımın peygamber. Bunlar hepsi öbür tarafta değil mi? Orada. Senin nazarında çürüyüp mahvolmak üzereyken birden hakikat-ı iman, Hakim Lokman gibi o büyük idam hane tevhüm edilen mezaristana kalp penceresinden bir ışık verdi. Onunla baştan başa bütün ölüler dirildiler. Biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz. Yine sizinle görüşeceğiz. Lisan-ı hâlle dediklerinden aldığım hassiz sevinçler ve ferahları iman bu dünyada dahi vermesiyle ispat eder ki, bak bu cümle çok harika, yani önemli bir cümle. İman hakikati öyle bir çekirdektir ki, bak öyle bir çekirdektir ki, eğer tecessüm etse, cisimletse, bir cennet-i hususi ondan çıkar. Ne yapar? Erzurumlu İsmail Hakkı gibi, Mevlam görelim neyler. Neylerse bize leyler. Öyle değil mi? Hiç telaş yok, vesvese yok, vehim yok. Yani bak bir hususu cennet ondan çıkar diyor. O çekirdeğin şecere-i tuğbası olur. Dedim. O muannit döndü dedi. O muannit adam, o şahsı manevi tabir etti. O adam demiş ki, hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için sefahet ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız. Bak ona ne demiş üstad? hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için sefahet ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız. Cevaben dedim hayvan gibi olamaz. Çünkü hayvanın mazi, geçmişi ve geleceği yok. Böyle akıl olmadığı için ne geçmiş ne gelecek onda yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır, ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Bir kuzu ya benim bir yaşına gelince yiyecekler düşünür mü? Düşünmez, böyle bir telaşı yok. Aşılamam. Lezzetini tam alır. Rahatla yaşar. Halikine şükreder. Hatta kesilmek için yatırılan bir hayvan bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister. Fakat o his dahi gider. O elemden kurtulur. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat kaybı bildirmemektir. Şimdi ne zaman öleceğimiz bilinse değil mi? Bir senede ömrümüz olsa her gün bir adım ilama, sehpaya gider gibi bir hal. Ama şimdi 10 günlük ömrümüz kalsa hiç elem yok değil mi? Bilmiyoruz yani. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat ilahiye kaybı bildirmemektir. Başa gelen şeyleri setretmektir. Hususen masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir. Fakat ey insan, senin mazi, geçmiş ve geleceğin akıl cihetiyle bir derece gaybilikten, gaybilikten çıkmasıyla setr kayıpta hayvana gelen istirahattan tamamen mahrumsun. Geçmişten çıkan teessüfler, elim yani acı ayrılıklar, gelecekten gelen korkular, endişeler senin cüz'i lezzetini cidden kaçırıyor. Hiçe indirir. Lezzet cihetinde 100 derece hayvandan aşağı düşürür. Şimdi kilosu 30 lira olan bir Napolyon kirazı düşünün. Herkes alabilir mi bu kirazı? Alamaz değil mi? 3-5 lira ininceye kadar bekler. Ama bir kuş bahçeleri dolaşır. O en güzel kirazın canına okur. Bahçeci ya ben bunu ihraç edecektim bilmem ne vesaire ne kadar söylense asıl mı? Hiç onun umurunda değil yani. İşte bak zaaf ve aciz yani bizi bağlamış. Evet. Lezzet cihetinde 100 derece hayvandan aşağı düşürür. Madem hakikat budur, ya aklını çıkar at, hayvan ol, kurtul veya aklını imanla başına al. Şimdi tabii imansız akıl da insana yük değil mi? Mesela filozoflar insanoğlunun en akılları ama yollarını aydınlatamamışlar. Fakat bir Müslüman en ahir, en büyük dini daveti umumu olan ahir zaman peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı inkar etse, zincirinden çıksa daha hiçbir peygamberi hatta Allah'a da kabul etmez. Çünkü bütün peygamberleri ve Allah'ı ve kemalatı onunla bilmiş. Onlar onsuz kalbinde kalmaz. Bunun içindir ki eskiden beri her dinden İslamiyet'e giriyorlar. Hiçbir Müslüman hakiki Yahudi veya Mecusi veya Nasrani olmaz. Tevfik Fikret'in oğlu Haluk Hristiyan olmuş, Amerika'da papaz yapmışlar onu. Anlaşıldı mı? Bir kilisede. Bir de tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım'ın torunu Hristiyan olmuş. O yabancı mürebbiyeler getiriyorlarmış o zaman, o zenginler. Ondan sonra o mürebbiyeler hep menfi telkinatta bulunuyorlar. Aile efradının hiçbir haberi yok. Bir bakıyorsun adam gidip vaftiz yaptırıyor kendini. Evet. Belki evet, hakiki Yahudi veya Mecusi veya Nasrani olmaz. Belki dinsiz olur. Seciyeleri bozulur. Vatana, millete, muzır bir halete girer. İspat ettim. O muannit ve mütemerrit şahsın daha tutunacak yeri kalmadı. Kayboldu, cehenneme gitti. İşte ey bu medrese-i Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım. Şimdi medrese-i Yusufi. Bak bu medrese-i Yusufi'yi Sure-i Yusuf'ta bir dipnotunda gördüm. Ne demek? Çok güzel bir tabir. Bak ne demiş Hazreti Yusuf Aleyhisselam? Burası belalar konağı. Öyle demiş. Diriler kabri, diriler kabri. Oraya sokuyorlar adam değil mi? Evet. Kabir gibi. Düşman sevindiren dostlar imtihanıdır demiş. Düşman sevindiren dostlar imtihanıdır. Makamı Yusuf işte onun için diyorlar. Medrese-i Yusufiye. Evet. Ey Medrese-i Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım. Madem hakikat budur, bu hakikat Risale-i Nur o derece kat'i ve güneş gibi ispat etmiş ki 20 senedir mütemerritlerin yani inatçıların inatlarını kırıp imana getiriyor. Biz dahi hem dünyamıza hem istikbalimize hem ahiretimize hem vatanımıza hem milletimize tam menfaatli ve kolay ve selametli olan iman ve istikamet yolunu takip edip boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar yerinde Kur'an'dan bildiğimiz sureleri okumak, manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek, kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek, birbirinin güzel huylarından istifade edip bu hapishaneyi güzel seciyeli fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmek gibi amali saliha ile hapishane müdür ve alakadarları cani ve katillerin başlarında zebani gibi azap memurları değil, belki medrese-i, bak tabir ne kadar güzel, medrese-i Yusufiye'de cennete adam yetiştirmek. Oradan adam yetiştirmek. Onların terbiyesine nezaret etmek. Vazifesiyle memur birer müstakim üstad, birer şefkatli rehber olmalarına çalışmalıyız. Şimdi ben bir gün bir yazı almıştım. Hapiste ıslah olmuyor diye. İstanbul Başsavcısı beni çağırdı. Niye ıslah olmuyor bu hapiste? Hele söyle bakalım. Konuştuk. Şimdi ıslah olmadıkları belli değil mi? Çıkıyor, bir daha vurup bir daha geliyor, bir daha vurup bir daha geliyor filan. Anladın mı? Şimdi tabii ıslahat öyle kolay olmuyor yani. Islah dediğiniz şey terbiye edeceksiniz. Terbiye vermediniz mi? Adam yine aslında ne yapıyor? Dönüyor. Şimdi adam birisi demiş ki Mahmut Bey, benim bir kedim var, onu çok harika terbiye ettim demiş. Misafirlerime kahve ikram ediyor demiş. Ya demiş, nasıl olur kahve ikram ediyor? Neyse, ben bir geleyim göreyim demiş. Bir fare tutmuş, bir kutunun içine koymuş fareyi. Şimdi adamın kedisi de oradan kahve fincanı şeyini, tepsisini almış. Hoplaya hoplaya getirip millete şey görmüş. Kahve veriyormuş. Tam bu adamın yanına gelmiş. Gelir gelmez o da kapağı açmış. Pat fare atlamış. Kedi de tepsiyi atmış yere bizim kahveleri. O da peşine koşmuş. Demiş bak bu kedi bu kadar demiş terbiye olur. Bak aslında hemen ne yapıyor? Aslında rücu ediyor demiş. Anlaşıldı mı? Evet, El Fatiha.